Ayrım 7 Maceracılar Wilbur Smith Sayfa 91 Bruce trene baktı. Henry onların telaşını fark etmiş ve Mike'ın işaret ettiği tarafa bakıp Baluba'yı da görmüştü. Bruce onun ne yapacağını hemen anladı. Fakat o daha bağırmak için ağzını açarken Henry omzundaki tüfeği kaptığı gibi Baluba'nın olduğu yana ateşe başladı. Bruce seni ateş etmeye aşık budala diye kükreyerek dönüp yine ağaca baktı. Ağacın gövdesinden küçük kabuklar kopararak havalanıyordu. Kurşunlar yaprakları da biçmekteydi ama Baluba gözden kaybolmuştu. Kurşun yağmuru birden kesildi ve Henry heyecandan kısılan bir sesle bağırmaya başladı. ''Onu vurdum, namussuzu vurdum.'' Bruce'un sesi de kısılmıştı ama bunun nedeni öfkeydi. ''Henry, sana ateş etmen için kim emir verdi?'' ''Pis bir Baluba'ydı, kocaman pis bir Baluba. Onu görmedin mi? Onu görmedin mi be adam?'' ''Buraya gel Henry.'' Henry vagondan atlayıp gelirken Bruce Hague onu vurdu mu diye sordu. ''Sanmıyorum, emin değilim. Bana kalırsa yerli ağaçtan atladı. Eğer vurulsaydı geriye doğru düşerdi. Biliyorsun bu tür mermiler onları nasıl devirir?'' Bruce evet diye mırıldandı. Biliyorum bir FN tüfeğinin A300 mermisi bir tondan daha ağır bir güçle vurur. Bir adamı vurduğunuz zaman bu konuda kuşkunuz kalmazdı. Henry heyecanla gülerek ve kabadayılık taslayarak yaklaştı. Bruce demek onu öldürdün ha diye sordu.
Cesedi kazık gibi kesildi, nalları dikti.
Onu görebiliyor musun?
Hayır, o yeşilliğin içine düştü.
Gidip ona bir bakmayı istemez misin Henry? ''Gidip kulaklarını kesip almayı istemiyor musun?'' Bir insandan alınabilecek en iyi utku belirtisi kulaklardı. Bu siyah yeleli bir aslanın postu ya da bir yaban öküzünün iri boynuzları gibi önemli sayılmazdı. Ama baş derisinden daha iyiydi. Bir Afrikalı'nın kuzu postu gibi kıvırcık saçlı baş derisini tabaklamak zordu. Bunu tuzladıktan sonra bir miğfere tersine takıp germek gerekliydi. O zaman bile pek pis kokardı. Oysa kulaklar böyle zorluk çıkarmazdı. Henry de bu konuda pek meraklı bir koleksiyoncuydu. Ama Katanga ordusunda böyle tek koleksiyoncu o değildi. Kulak kesmek çok sıradan bir işti. ''Evet, onları istiyorum.'' Henry tüfeğinin ağzındaki süngüyü çekip çıkardı. ''Aşağıya inip kulakları alıvereyim.'' Hague hafif sesle itiraz etti. ''Oraya kimseyi yollayamazsın Bruce. Hatta onu bile gönderemezsin.''
''Neden olmasın? Hak etti onu. Bunun için elinden geleni yaptı.''
Henry süngünün keskin olup olmadığını anlamak için kenarını parmağıyla yokladı. Bruce aman tanrım diye düşündü. Bu işte ciddi, bir çift kulak için o duvar gibi yeşilliğin içine girecek. O cesur değil, sadece hiç hayal gücü yok. Henry omzunun üstünden seslendi.
Beni bekle Bruce, hemen dönerim.
Mike ciddi değilsin değil mi Bruce diye sordu.
''Hayır, ciddi söylemedim.'' Birden sesi sertleşip buz gibi oldu. Aynı anda Henry'yi omzundan tutarak durdurdu.
''Dinle beni. Sana daha çok fırsat tanınmayacak. Hepsi bu. Artık seni bekliyorum Henry. Bir tek hata daha yapmanı bekliyorum. Sadece bir tek.''
Henry'nin yüzü asıldı yine. ''Beni böyle itmeye kalkma ahbap.''
Bruce aşağı gören bir tavırla konuştu. ''Haydi git ve treni karşıya geçir.'' Sonra Hague'e döndü. ''Burada bir nöbetçi bırakmak zorundayız.'' Karşıya geçtiğimizi bilecekler. Bu küçük fiyaskodan sonra artık köprüyü mutlaka yakacaklardır.
Kimi bırakacaksın?
Bir çavuşun emrinde 10 kişi. Biz bu gece ya da en fazla yarın sabah döneriz. Onlar da burada güvende olurlar. Burada büyük bir savaşçı grubu olduğunu sanmıyorum. Belki birkaç Baluba buraya kadar uzandı. Asıl güçleri kasabaya yakın bir yerde olacak.
Haklı olduğunu umarım.
Bruce dalgın dalgın, ben de öyle diye mırıldandı. O anda kafası köprüyü savunma işiyle meşguldü. Vagonlardaki bütün kum torbalarını çıkarır ve yolun ortasına bir siper yaparız. Pilli projektörlerden ikisini de buraya bırakırız. Ayrıca bir kasa işaret fişeği, Brenlerden biriyle 2 kasada bomba, 1 haftalık su, yiyecek, yok onlara bir şey olmaz. Tren yavaş yavaş onlara doğru geliyordu. Ormanın kıyısından bir tek ok havalandı, uçarken bir yay çizerek trene doğru geldi. Baştaki açık vagondaki adamların arasına hiç ses çıkarmadan düştü. Demek Henry Baluba'ya isabet ettirememişti. Baluba da o sık yeşilliklerin arasından geçerek nehrin yukarısına doğru gelmiş, ateşe karşılık olarak okunu fırlatmıştı.
Bruce hemen köprünün parmaklığına dayandı, tüfeğini de oraya dayayarak ateşe başladı. Yeşilliği gözleriyle araştırarak kurşun yağdırıyordu. Yeşilliğin kurşunlar yüzünden sarsıldığını görüyordu. Hank de okun atıldığı tarafı silahıyla taramaya koyulmuştu. Tren yanlarına yaklaşmıştı. Bruce silahını omzuna asarak hemen vagonun yanından yukarıya tırmandı. Doğru telsize gitti. Makinist, kapalı vagonları tam köprünün ortasında durdur. Telsizi kapatarak Ruffy'yi aradı. Başçavuş, vagonun üstündeki bütün kum torbalarını yola götür. Onlar çalışırlarken trenin gövdesi jandarmaları balubaların oklarından koruyacaktı. Peki patron? Kanaki, Bruce en güvenilir çavuşu seçti. Seni burada 10 adamla köprüyü tutman için bırakıyorum. Brenlerden birini ve projektörlerden ikisini al. Bruce çabucak emirleri verdi, sonra Andre'ye soru soracak fırsatı buldu. O oka ne oldu, kimse yaralandı mı? Hayır, 1-2 santim açığımıza düştü, işte burada. Talihiniz varmış. Bruce oku Andre'den alarak çabucak inceledi. Hafif bir kamışa ilkel bir biçimde yeşil yapraklar takılmış ve demirden yapılmış sivri uçla bir parça deriyle bağlanmıştı. Ok çabuk kırılabilir ve çok zarar vermez gibi görünüyordu. Fakat demir baştaki dikenlere zamp gibi kurumuş koyu renk macunumsu bir şey sürülmüştü. Bruce tanrı korusun diyerek hafifçe titredi. Bunun vücuduna gömülmüş olduğunu hayal etmişti. Uçtaki zehir derinin altındaki eti mora boyayacaktı. Bunun hiç de rahat bir ölüm olmadığını duymuştu. Birden demir uçlu kamış ona korkunç ve iğrenç geldi. Oku ortadan kırarak köprüden aşağıya attıktan sonra vagondan atlayıp nöbetçi yerinin yapılmasına gözcülük etti. ''Yeterince kum torbası yok patron.'' Bruce bu sorunu kolayca çözümledi. ''Vagonlardaki bütün yatakları al Rafi. Deri kaplı olan kuşetler bu tür oklara kolaylıkla engel olabilirdi.'' 15 dakika sonra nöbetçi yeri hazırdı. Omuz düzeyine gelen kum torbalarıyla deri kaplı kuşetlerden yapılan yer 10 adam ve malzemeleri alacak kadar genişti. Hem yanlarda da köprünün iki ucuna bakılabilecek mazgallar bile vardı. ''Biz yarın sabah erkenden döneceğiz Kanaki. Adamlarından hiçbiri ne olursa olsun buradan ayrılmayacak. Köprü tahtaları arasındaki açıklıklar o gereksinmeniz için uygundur.'' ''Her türlü rahatımız yerinde yüzbaşı, sadece yatıştırıcımız yok.'' Kanaki anlamlı anlamlı Bruce'a gülümsedi. ''Rafi, onlara bir kasa bira bırak.'' ''Bir kasa mı?'' Rufi böylesine cömert bir emir karşısında şaşkınlık ve hoşnutsuzluğunu gizleyemedi. ''Hiç kredim yok mu?'' ''Rafi, olmaz olur mu patron?'' dedikten sonra itirazını Fransızca anlattı. ''Böyle değerli malı bir daha nasıl yerine koyacağımızı düşünüyordum.'' Zaman kaybediyorsun Rafi. 8. Bölüm. Köprüyle Port Reprieve arasında 30 mil vardı. Kasabaya varmadan 6 mil önce yine şose ile tren yolu birleşti. Demir yolunu kesen şose yine ormana girip kayboldu. Böylece bu yol tepelerin çevresinden dolaşarak Port Reprieve'e gidiyordu. Fakat demir yolu dönerek tepelere tırmanıyor ve kasabanın 180 metre kadar yukarısına çıkıyordu. Taşlı kayalık tepelerde ağaç yetişememişti pek ve bitki de azdı. Dolayısıyla görünümü kapatan bir şey yoktu. Bruce vagonun üstünde ayağa kalkarak kuzeydeki Lufira bataklığına baktı. Göz alabildiğine giden zehirli yeşil bataklık otları ve durgun sular sıcaklığın neden olduğu sisler arasında kayboluyor ve sanki sonsuzmuş gibi gözüküyordu. Bataklığın güney ucu Lufira nehrine açılmaktaydı. Nehir yarım mil genişliğindeydi. Zeytin yeşili derin sular rüzgarın oluşturduğu dalgalar yüzünden daha da koyulaşıyordu. Kıyılar çok sık nehir sazlarıyla kaplıydı. Bataklıkla nehrin meydana getirdiği açının içinde kalıyordu Port Reprieve limanı. Kasaba bir dil gibi uzanıyor, bir yanında liman ve öbüründe de daha küçük bir bataklık bulunuyordu. Yol tepelerin sağ yanından geçiyor, bataklığın üstündeki düz beton geçidi izleyip kasabanın tek caddesine öbür yandan giriyordu. Kasabanın ortasında tren istasyonunun tam karşısında büyük 3 bina vardı. Damları güneşte birer fener gibi parlıyordu. Bunların çevresinde de belki 50 tane damları sazdan yapılmış küçük ev toplaşmıştı. Limanın kıyısında bulunan yassı uzun barakanın atölye olduğu belliydi. Önünde iki iskele suya doğru uzanıyordu. Elmas tarayıcı tekneler iskelelerin yanına demirlemişlerdi. Kıçları dümdüz, kasaraları iyice yüksek siyah tekneler oldukça çirkindi. Burası yeşil yılanı andıran nehrin yanında sıcak, pis bataklık kokuları ve sıtma mikroplarıyla dolu küçük çirkin bir kasabaydı. Mike Hague emekli olunca dinlenmek için iyi bir yer diye söylendi. Bruce da ya da insanın sağlığına kavuşacağı temiz havalı yazlık bir yer diye ekledi. Şosenin gerisinde yine birkaç bina vardı. Orman yüzünden bunların ancak damları gözüküyordu. Aralarında da bir kilisenin bakır renkli kulesi yükselmekteydi. Bruce misyon merkezi olmalı diye tahmin yürüttü. Rafi başını salladı.
''Sen Augustine misyonu. İlk karımın küçük erkek kardeşi orada eğitim görmüştü. Kendisi şimdi Elizabethville'de bir bakanlığın ataşesi. Çocuk yükselmeyi iyi becerdi doğrusu.''
Biraz da övünür gibiydi. Bruce aferin ona dedi. Tren tepeden döne döne kasabaya doğru inmeye başlamıştı.
Neyse bu işi başardık sanırım patron.
Ben de öyle sanıyorum. Şimdi bütün sorun geri dönebilmekte.
Evet efendim hepsi bu kadar.
Sonra kasabaya girdiler. Onları karşılamak için istasyona 40 kişiden çok insan toplanmıştı. Bruce dönüşte ağır bir yükümüz olacak diye düşündü. Bir yandan da bekleyenleri süzüyordu. Erkeklerin arasında parlak renkli elbiseli kadınları da seçti. 4 kadın gördü. Bu da başka bir sorun. Bu dünyada bir gün tam tasarladığım gibi olacak bir durumla karşılaşacağımı umarım. Şöyle her şeyin uygun bir biçimde mantıklı sonuca erişeceği. Sadece bir umut. Yerin dibine batasıca bir umut işte. İstasyondakilerin kurtulma sevinci ve ferahlığı karşılamalarından belli oluyordu. İç sızlatıcı bir sahneydi bu. Kadınların çoğu ağlıyordu. Erkekler de ağırlaşan trenin yanında çocuklar gibi koşmaktaydılar. Bruce hepsinin karışık ırktan olduğunu fark etti. Tenler fil dişi renginden siyaha dek değişiyordu. Belçikalılar burada kendilerini anımsatacak çok şey bırakmışlardı anlaşılan. Kalabalığın biraz gerisinde genel şenliğe katılmayarak biraz da ilgisiz tavırla duran yarı Belçikalı kanından biri vardı. Adamdaki otoriter hava açık seçik belliydi. Yanında da kendisi gibi yaşını almış iri göğüslü boylu boslu bir kadın duruyordu. Kadın erkekten daha koyu tenliydi fakat Bruce hemen onun adamın karısı olduğunu anladı. Adamın öteki yanında da yakası açık beyaz bir erkek gömleğiyle blue jean giymiş biri vardı. Bruce önce onun bir erkek çocuk olduğunu sandı ama başını çevirince sırtına inen gür siyah saçlarını gördü. Hem beyaz gömleğin göğsü erkeklerde olmayacak biçimde kabarmıştı. Tren durunca Bruce platforma atlayıp gülerek kalabalığı yardı ve Belçikalı'ya doğru gitti. Bruce Kongo'da bir yıl kalmakla birlikte 2-3 gündür tıraş olmamış ve sarımsakla sert tütün kokan kimselerce öpülmeye hala alışamamıştı. Belçikalı'nın yanına varana dek bu tatsız iş belki 12 kez başına geldi. Belçikalı Bruce'un miğferinin önündeki çift çizgiyi görerek elini uzatıp ''Yardımımıza geldiğiniz için Tanrı sizden razı olsun Monsieur Yüzbaşı'' dedi. Bir öpücük daha bekleyen Bruce elinin sıkılmasını hoşnutlukla kabul etti. ''Vaktinde yetişebildiğimiz için hoşnutum.''
''Kendimi tanıtayım. Ben Union Minia şirketinin bölge müdürü Martin Bussier'yim. Bu da eşim Madame Bussier.''
Adam uzun boylu ve karısının tersine zayıftı. Saçları tümüyle aklaşmış, yüzü tropik güneşinde kırışıp koyulaşmış ve sertleşmişti. Bruce ondan hemen hoşlandı. Madame Bussier'e sarılıp Bruce'u büyük bir coşkuyla öptü. Kadının yumuşak bıyığı Bruce'u rahatsız etmedi. Hem kadının kolonya kokması da büyük bir değişiklik sayılabilirdi.
''Size Madame Cartier'i de tanıtabilir miyim?''
Bruce ilk kez genç kıza baktı. O anda da birçok şeyi aynı zamanda fark etti. Soluk renginin sağlıksızlıkla ilgisi yoktu. Bu düzgün tene dokunmak istiyordu. Çok iri gözleri yüzünün neredeyse yarısını kaplamıştı. Kız dudaklarının nasıl baştan çıkarıcı olduğunun farkında değildi galiba. Hem madam denildiğine göre evliydi. Bruce Katang ordusundan Yüzbaşı Curry dedi. Bir yandan da evlenemeyecek denli genç diye düşünüyordu. 17'sinden daha çok olamaz. Hala küçük kızlara özgü tazeliğe sahip. Onun memeden kesilmemiş bir köpek yavrusu gibi korktuğundan da eminim.
''Geldiğiniz için teşekkür ederiz Monsieur.''
Genç kadının sesinde sanki gülmek üzereymiş ya da aşk yapacakmış gibi hafif bir boğukluk vardı. Bruce tahminine 3 yaş daha ekledi. Bu ses küçük bir kıza ait değildi. Blue Jean'in örttüğü bacaklarda küçük bir kızın olamazdı. Hem küçük kızların bluzlarının önü bu kadar kabarmazdı. Gözleri yine kadının yüzüne gitti. O zaman genç kadının yanaklarının kızarmış olduğunu ve gözlerinde de öfkeli bir pırıltı belirdiğini fark etti. Tanrım diye düşündü. Karaya yeni ayak basmış bir gemici gibi gözlerimle yiyorum kadını. Hemen dikkatini Busia'ya verdi ama soru sorarken boğazı sıkışmıştı. Kaç kişisiniz? 5 kadın ve 2 de çocuk olmak üzere 42 kişiyiz. Bruce başını salladı, bunu bekliyordu zaten. Kadınlar kapalı vagonlardan birinde yolculuk edeceklerdi. Dönerek ağır ağır istasyona baktı. Burada lokomotifin manevra yapmasını sağlayacak bir makas ve hat var mı? Hayır yüzbaşı. Bu durumda Mısapa kavşağına geri geri gideceklerdi ve bu da ayrı bir sorundu. Bu yüzden ilerideki demir yollarını gözetlemek daha zorlaşacak, ayrıca lokomotifin dumanıyla kurumuna da katlanacaklardı. Saldırıya karşı ne gibi önlemler aldınız monsieur? Busia, bunlar yetersiz yüzbaşı diye itiraf etti. Kasabayı korumak için yeterli adamım yok. Kasabalıların çoğu bu olaydan önce burasını bırakıp gittiler. Onun için girişlere nöbetçiler koydum ve oteli de elimden geldiğimce tahkim ettirdim. Saldırı olursa oraya sığınmaya karar vermiştik. Bruce yine başını sallayarak güneşe baktı. Ufka doğru inmekte olan güneş kızıllaşmaya başlamıştı bile. Sadece 1-2 saat gün ışığı kalmıştı demek. Monsieur, bütün adamlarımızı trene doldurup hava kararmadan yola çıkmak için vakit geç. Geceyi burada geçirip sabah erkenden yola koyulacağız. Biz buradan bir an önce ayrılmak için sabırsızlanıyoruz. Ormanın kıyısında 2 kez büyük baluba grupları gördük. Bruce anlıyorum diye karşılık verdi ama gece yolculuk etmek 12 saat beklemekten çok daha tehlikelidir. Karar sizin monsieur. Şimdi ne yapmamızı istiyorsunuz? Lütfen buradakilerin trene binmeleriyle ilgilenin. Sadece en gerekli eşyalarını trene alabileceklerini üzülerek söylemeliyim. Aşağı yukarı 100 kişi olacağız. Busia, bununla ben ilgilenirim dedi. Başka? Bruce eliyle karşı yandaki 2 katlı büyük binayı işaret etti. Otel bu mu? Durdukları yerden ancak 180 metre ötedeydi otel. Evet yüzbaşı. Bruce iyi diye mırıldandı. Buraya yeterince yakın. Sizler trende kalmaktansa geceyi orada rahat rahat geçirebilirsiniz. Yine genç kadına baktı. Kadın yüzündeki hafif bir gülüşle onu seyrediyordu. Oğlunun askerlik oyunu oynamasını seyreden bir anne de böyle gülümseyebilirdi. Bu kez sinirlenme sırası Bruce'a gelmişti. Ama sonra üniforması, apoletleri, kalçasındaki tabanca, omzundaki otomatik tüfek ve başındaki ağır miğferden utandı. Busia'ya, burasını bilen birinin benimle gelmesini istiyorum dedi. Savunmanızı gözden geçireceğim. Busia'nın karısı saf bir tavırla konuştu. Madame Courtier size her yeri gösterebilir. Bruce acaba kadın bakışmamızı gördü mü diye düşündü. Görmüştür elbette. Bütün kadınların bu konuda çok dikkatli oldukları bir gerçek. Madame Busia genç kadına döndü. Yüzbaşı ile birlikte gider misin Charmaine? Genç kadın hala gülümsüyordu. Yüzbaşı isterlerse. Bruce sertçe bir sesle söylendi. Öyleyse bu iş çözümlendi. Burada gerekli önlemleri aldıktan sonra yani 10 dakika sonra sizinle otelde buluşuruz. Yine Busia'ya döndü. Siz yükleme işine başlayabilirsiniz monsieur. Onları bırakarak trene döndü. Henry diye bağırdı. Sen de Desuria'da trende kalacaksınız. Sabaha dek buradayız. Ama kasabalılar eşyalarını şimdiden yüklemeye başlayacaklar. Bu arada projektörleri 2 yanı tarayacak şekilde yerleştir ve Brenner'in uygun yerlerde olmalarını sağla. Henry Bruce'a bakmadan söylenerek emri kabul etti. Mike, 10 adam alarak otele git. Gece tatsızlık çıkarsa orada olmanı istiyorum. Peki Bruce. Rafi, komutanım. Adamlarını al ve makinistin kömür yüklemesine yardım et. Peki patron. Hey patron. Evet, Bruce ona döndü. Otele gittiğinde çevrene bir bak. Belki orada bira vardır. Biramız yeni bitti. Olur, bakarım. Teşekkürler patron. Rafi rahatlamıştı. Bu delikte susuzluktan ölmeyi istemem doğrusu. Kasabalılar otele doğru gidiyorlardı. Charmaine adındaki kadınla Busiye ile birlikte uzaklaşıyordu. Bruce tepeden gelen Henry'nin sesini duydu.
''Tanrım, şu güzelin pantolonundakilere bak. Orada ne varsa var ama şu bir tek şeyden eminim. Bu yuvarlak ve iki parça. Hem iki parça da birbirleriyle ilgileri yokmuş gibi hareket ediyorlar.''
Bruce aksi aksi ''Yapacak işin yok mu Henry?'' diye sordu. Henry onunla alay etti.
''Ne oldu Curry? Yoksa senin de özel tasarıların mı var ahbap?''
Bruce o kadın evli diye karşılık verdi ve sonra bunu söylemesine şaştı.
Henry güldü. ''Tabii bütün güzel olanlar evlidir ama bunun hiç mi hiç anlamı yoktur.''
Bruce işine bak diye çıkıştı ve sonra Hague'e döndü. ''Hazır mısın? Haydi benimle gel.''
7. Ayrımın sonu. Sayfa 104.